Ayrım 4.
Hayır, hayır, kaçmadım, geldim. Nereye geldin? Türk, Türk. Neden geldin? Ben Karaşi, Müslim. Subay başını yana çevirip öksürdükten sonra döndü. Şerif Hüseyin Müslim, Faysal Müslim, ben Müslim. Sesi birden sertleşti. Alın bir nerede? Yaffa. Doğru değil, Kudüs'te bir otelde kalıyor. No sir, Yaffa. Sorgucu subay elini pencere denemeyecek eğri büğrü deliğe doğru uzattı ve hiçbir vurgu yapmadan dümdüz sordu. Falik çayının arkasında kaç top var? Sir, 300. Kaç asker? 30,000 sir, hayır hayır, 50,000. Bu da doğru değil, çadır az. Burgetel bahçe. Arkada bekleyen iki kişiden biri araya girdi. Kumandanın portakal bahçelerinde demek istiyor. Sorgulayıcı birden doğruldu. Dar yerde ileri geri dolaşmaya başladı. Adım attıkça kuru otlar çıtırdıyordu. Remzi ürperiyor, elleri titriyordu. Elindeki tası yere düşürdü. Remzi'nin önüne geldi. Bir ayağını taburenin orta dilmesine koyarak eğildi. Gözlerini Remzi'nin gözlerinden ayırmadan başlangıçtaki o sıcak ve dost sesiyle sordu. Sen Londra'ya gitmişsindir. Söyle şimdi, Thames River hangi balık yakalanır? Remzi'nin içindeki endişe soğuk bir yılan gibi kıpırdandı. Bu soru ölüm yoluna da uzanabilecek bir kapıyı açıyordu. Beni casus sanıyor diye düşündü. Boğazındaki ağrıyla iyice boğulan sesini açmak için yutkunarak yanıtladı. No sir, yok London, Karaşi, Cidde, Akabe, Kahire, İskenderiye'ye gittim. Sorgulayıcı alt dudağını dişlerin arasında ezerek bir süre Remzi'ye baktı ve eliyle omzuna dokunarak sordu. Biz görmedik, Orange Bahçe, ne zaman geldiniz? Remzi korkudan ne diyeceğini bilemiyordu. Bir an durdu ve fısıltıyla yanıtladı. Night, sir. Yalan söyleme çavuş, bu doğru değil. Remzi durakladı. Kaçmak, çok uzaklara kaçmak. Hatta hemen şimdi olduğu yerde ölmek istiyordu. Dudakları titremeye ve vallah vallah diye bağırmaya başladı. Başını yana penceredeki kandile doğru çevirdi. Şakakları yanıyor, alnı ağrıdan çatlıyordu, omuzları sarsıldı. Kandilin görüntüsü bulandı, küçük kızıl alev bir o yana bir bu yana uzadı, mırıldanmaya başladı. Odadakiler ne dediğini anlamıyordu. İngilizce, Urduca, Arapça sözler birbirine karışmıştı. Arada bir Türkçe iyi iyi dediği duyuluyordu. Subay taburedeki ayağını çekti, sakinleştiren bir baba dokunuşuyla omzuna vurarak Londra aksanıyla sordu. Thank you sergeant, your name? Remzi daha çok inlemeye benzer bir sesle sayıklamaya başladı. Ramzi, Ramzi, Karaşi, Karaşi, Ramzi. Subay kapıya yürüdü. Çıkacağı sıra basık tavanlı odada esas duruşta bekleyenlere döndü. Sıhhiyeyi çağırın, rahat ettirin, temiz bir çadıra götürün, biraz uyuyup kendine gelsin diyerek çıktı. Dışarıdan bir kez daha seslendi. Bulabilirseniz temiz iç çamaşırı verin, arkadaşı hoş tutsunlar. Emredersiniz kumandanım. Sunturlu bir küfürle birlikte burnumuzun dibine 50,000 asker getiriyorlar, biz uyuyoruz. Ne teşkilatmış ya. Hem de öylesine mahsusa imiş ki değneksiz körler gibi kaldık buralarda. 22. Kolordu kumandanı Miralay Refet Bey bir gün sonra aldı bir sayfalık sorgu raporunu. Raporu bir kez daha okuduktan sonra masadaki haritanın üstüne fırlattı. Elindeki çubuğu haritaya uzattı, Akdeniz kıyısında Natanya'nın altına Falık çayının denize aktığı yere götürdükten sonra çay boyunca güneydoğuya doğru bir yay çizdi. Kıyı düzlüklerinden Tira kasabasının altından Nablus sancağı güneyine de bir yay çizdi. Kendi kendine söylenmeye başladı. Bu Hintli askerin dediği doğruysa ve İngilizler bu kadar kuvvet yığmışsa değil birkaç gün, yarım gün bile dayanamayız. Arkamızda cephenin yarıldığı yerleri kapatacak yedek kuvvet yok. Sahilden Nablus'a kadar 8. ordu hatları, oradan Şeria Vadisi'ne kadar 7. ordu hatları hepsi tek sıra dizilmiş. Kısa boyuna ve zayıf bedenine hiç de uymayan gür bir sesle kahretsin diye bağırdı. Hızla yandaki odaya girdi, tahta masaya eğilmiş, telgraf makinesinin bağlantılarını onarmaya çalışan başçavuş telaşla yana çekildi. Refet Bey telefon aizesini eline aldı, manyeto kolunu çevirmek istedi. Öfkesinden eli kaydı. Esas duruşta kalan başçavuşa çevir şunu dedi. Karşı yanda telefonun açılmasını beklerken ayağını yere belirli bir düzende vurarak sakinleşmeye çabalıyordu. Bir süre sonra ahizeyi yerine bastırdı. Ses yok, bir daha çevir şunu. Başçavuş yeniden çevirdi. Tulk yerindeki 8. Ordu karargahından telefonu açan yoktu. 22. Kolordu karargah subayları kapıya toplanmışlar, çıt çıkarmadan bekliyorlardı. Refet Bey'in sesi duyuldu. Cevat Paşa yok mu? Alo, Sadullah Bey siz misiniz? Bu sabahki raporumuzu aldınız mı? Karşı tarafın yanıtını dinlerken sinirleniyordu. Sadullah Bey, tahminle iş olur mu? Sanders Paşa bir tayyare çıkarsa hemen bir keşif yapılsa iyi olur. Tayyare deposu havaya mı uçtu? O zaman bizim rapor doğru, adamlar saldırıya geçecekler. Yine sabırla bekledikten sonra heyecanla yanıtladı. Sadullah Bey, siz mühendissiniz. İngilizler Falık kıyılarına en az 10 kamyon kereste taşımışlar. Yapacakları köprülerden sırf süvari geçirecek olsalar bu kadar kuvvetli köprüye, hatta hiçbir köprüye ihtiyaçları olamaz. Derelerin suyu çekilmiş zaten. Elbette toplarını ve kamyonlarını geçirecekler. Rafet Bey sabırla dinlemeye çalışıyordu ama burdunu yere vurup durduğu ayağı birden durmuş, sol eliyle masanın kıyısını sıkmaya başlamıştı. Kızgınlığını gizlemedi ve sesini yükseltti. Efendim, istihbarat raporlarında bir hareket görülmüyor. Ne demek? Kamyonlar gece gelmiş. İstihbaratı biraz da ordu karargahı düşünse daha iyi değil mi? General Allenby'nin Kudüs'te olduğu bildiriliyordu. Adam çoktan Yafa'ya geçmiş. Demek ki her şey göstermelik. Kara sineklerin vızıltısından başka ses yoktu. Kapıdaki subaylar soluklarını tutmuşlardı. Refet Bey karşı tarafı dinlerken başını iyice öne uzatmış olan kurmay subayı işkodralı mazluma baktı. Bir şey demeden bir süre bekledi. Kurmayının karşı tarafa söyleyeceklerini onaylayıp onaylamadığını anlamak ister gibiydi. Ahizeyi iyice ağzına yanaştırdı ve tane tane anlatmaya başladı. Bu gece sessizce ön hatları boşaltıp geri çekilelim. Birbirinden kopuk birliklerimizi daha dar bir hatta toplayalım. Sağlam bir savunma hattı kuralım. Müsaade ederseniz bitireyim efendim. İngilizler boş mevzilerimizi toplarıyla dövüp mermi yaksınlar. Kapıdakiler bu öneriyi desteklediklerini başlarını sallayarak gösteriyorlardı. Refet Bey masaya dayadı, elini kaldırıp ince bıyığında biriken ter damlacıklarını silerken birden parladı. Sesi tizleşmişti. Ne demek Hintliye güvenilmez? Adam İskenderiye'de görev yapmış. Mekke ve Taif'te esir edilen zabitlerin adlarını sayıyor. İskenderiye'deki Ras El Tin kampında esir tutulan hacıların adlarını da biliyor. Karargahınızdan yüzbaşı Baki bu esirlerin adlarını bilir, ona sorulsun. Bir süre sonra telefondan gelen açıklama karşısında dişlerini sıkarak öfkesini tutan Refet Bey, ahizeyi sert bir hareketle yerine koyarken kapıdakilere baktı. Sesi yorgundu. Mareşal Sanders, Nasıra'dan telefonla bu bir aldatmacadır diyormuş. Aklını son Gazze saldırısından evvel İngiliz subayını yere düşürdüğü çantadan çıkan sahte saldırı planına takmış. Canım, adamlar o zaman aldattı diyelim. Her zaman böyle olacak değil ya. Bir keşif çıkarız ve olan biteni anlarız değil mi? Başçavuş pencere dibindeki küçük testiden bir tas su doldurup Refet Bey'e uzattı. Refet Bey bir yudum içip tası masaya bıraktıktan sonra başını iki yana sallayarak üzüntülü bir sesle ekledi. Tulkerim'dekiler İngiliz generali Chaytor'un Lut Gölü'ne yakın yerlerde kuvvet biriktirdiğini, Şeria'ya köprü kurma hazırlığına başladığını, Kudüs'ün kuzeyindeki hatlarda da hareketlenmeler olduğunu söylüyorlar. Mareşal, bunlar sahilden ve Kudüs'ten vurur gibi yapıp bu sefer Şeria doğusundan Amman'a yürüyecekler diyormuş. Sesinde çaresizliği yansıtan bir durgunluk başlamıştı. Geçen sefer Gazze'de böyle yaptılar. Deniz kıyısından saldırır gibi yapıp çölden içeriye bir üst seviyeye yönelmişler ve hedeflerine ulaşmışlardı. Kapının gerisindekilerden birinin sesi duyuldu. Harp denilen tahminle olmaz ki. Almanlar göndersinler bir tayyare de baksınlar. Yüzbaşı işkodralı mazlum, duymadın mı? Alman tayyarelerini vurmuşlar. Bilmem ki bir tane kalmış mı? Bana kalırsa İngiliz planını bildiğimizi belli etmeden icabına baksak daha iyi dedi. Derin bir sessizlik oldu. Refet Bey kapıya yöneldi. Yapacak fazla bir şey yok. Bu konuşmayı burada unutalım. Ordunun emrettiği gibi bulunduğumuz hatları koruyacağız.
Akdeniz kıyılarından Nablus'a uzanan hatlarda Mareşal von Sanders'in emrettiği gibi sabırla beklenmeye başlanırken, Pakistanlı Remzi'nin canını tehlikeye atarak ulaştırdığı haberlerden de raporlardan da habersiz olan tren Dera istasyonuna girdi. Dera istasyonu Şam'ın hemen güneyindeki Kadem istasyonundan sonra Hicaz demiryolunun en önemli kavşağıdır. Eskiye eskiye yanardağ sertliğinden eser kalmamış olan Havran Dağı'nın eteklerindeki düzlükte Dera'dan ayrılan raylar batıya, Mızairib'e ulaştıktan sonra Teberiye Gölü'ne yaklaşıp güneye iner. Yarmuk Vadisi'nde kesme taştan örülmüş her biri ustalık işi viyadükleri, demir köprüleri geçtikten sonra Şeria Irmağı'nı Mecelle Köprüsü ile atlayıp önce Beit San, daha sonra Afula kasabalarına uğrayıp Filistin kuzey engebeliklerinin arasından kıvrıla kıvrıla Hayfa Limanı'nda Akdeniz'e kavuşur. Demiryolu tarihçilerinin belgelediklerine göre Hicaz demiryolu yapılırken Akdeniz'den taşınan malzemelerin, rayların, vagonların Beyrut limanından demiryoluyla Şam'a taşınması düşünülmüş. Beyrut Şam demiryolunu işleten Fransız şirketi taşımacılık için çok para istemiş.
Türk mühendisler hesaplayıp kitaplamışlar ve Hayfa limanından Dera'ya bir hat döşenmesinin daha ucuza geleceği sonucuna varmışlar. Bu arada güneye, Nablus ve Kudüs'e çekilecek hatların da bu hatta bağlanabileceğini raporlarına eklemişler. İyi de olmuştu. Havran vadilerinde yetişen tahıl, Şam Ovası'nda ve Yarmuk Vadisi'nde yetişen meyve Hayfa limanına ulaşmaya başlamış. Bu arada Dera kasabası da eski zamanlardaki gibi ticaret kavşağı günlerine dönmüştü. Tren vagonları büyük savaş çıktı çıkalı orduya asker, cephane ve yiyecek taşır olmuştu. Dera'dan güneye inen raylar ise Yarmuk çayını atlayıp Doğu Şeria'da dağlar arasından Ürdün kuzeyinde düzlüklere ve Zerka kasabasına kavuştuktan sonra Amman kasabasına, oradan da çölden önceki son istasyonu uzanır ve Maan'da soluklanır. Arabistan'ın kızgın çölünde bazen kumlar içinden, bazen engebeliklerden geçerek Osmanlı'nın Hicaz vilayeti sınırlarından içeriye dalar. Bir kum çölünden daha geçip volkanik dağlar arasında sel yataklarını kemerli köprülerle aşarak son istasyon Medine'ye ulaşır. Deponun tepesinden sarkan bez hortumu kazanın üst kapağından içeri uzatan makiniste şöyle bir baktıktan sonra hızla yürüyen jandarma mülazimi evveli Mehmet Süreyya tek katlı atölye binasını geçip iki katlı taştan binaya girince derin bir oh çekti. Dışarısı yanıyor, içerisi kış dedi. Orta boşlukta başlarında beyaz ipek kefiye, beyaz entari üstünde birer zırh gibi duran çizgili siyah kumaştan, uzun etekli ceketleriyle sıcaktan terleyenleri şaşırtan üç bedevi reisiyle konuşmakta olan istasyon şefi, Mehmet Süreyya'nın uzattığı kağıtları alarak soldaki odaya girdi. Kapıdan girince sağ köşede sağlam tahtalarla çakılmış küçük sandıklar yığılmıştı. Mehmet Süreyya kolilerin ön yüzlerindeki yazılara göz gezdirdi. Hemen hepsinde Alman şehirleri yazılıydı. İçinden sövdü. Bizim çocuklar çöllerde dağ başlarında bir avuç bulgura hasret, iyice sulandırılmış un çorbasına talim ediyor. Bu Almanlar maşallah evlerine koliler yolluyorlar diye söylendi. Menzil subaylığında daha neler yaşamamıştı ki? Adana'dan yola çıkan vagonlar Halep'ten geçtikten sonra Şam'a varana dek yarı yarıya boşalır, Dera'ya yaklaştıkça hafifleyen trenin hızı da arttıkça artardı. Askere gitmek istemeyen yöre halkı müteahhitlerin yanına işçi olarak giriyor, müteahhitler de para karşılığında ordunun taşımacılığını yapıyordu. Lokomotife odun taşınması, trenlere erzak yüklenmesi, erzağın halktan toplanması hep müteahhitlerin işiydi. Yol boyunca kurulan ana depoların durumu başka bir alem. Askere güç verecek en önemli gıda şekerdir. Depolarda basküllerin altına, kefelerin dibine ağırlıklar bağlandığına sık rastlanırdı. Çalınan şeker çuvallara, çuvallar da en yakın köydeki ortağa ulaştırılır ve sonra köylülere, bedevilere satılırdı. Bunlar bir şey sayılmaz. Deponun soyulması için mal gerekirdi. İstanbul'dakiler son zamanlarda satın almaları için para göndermez olmuşlardı. Yörede yetişen buğday da İngiliz'e satılır olmuştu. Osmanlı ordusunu koruduğu topraklarda yetişen buğday ve arpa işgale gelen İngiliz'e satılıyordu. Masada belgeleri imzalayıp mühürleyen istasyon şefi Mehmet Süreyya'ya baktı. Alman aksanıyla yarı Türkçe, yarı Arapça, birazcık da Almanca söylenip duruyordu. Mehmet Süreyya aylardır duyduğu bu yanıtı kanıksamıştı artık. Alman memurundan önce kendi kendini yanıtladı. Scheiße, Herr Süreyya, komur, mafiş. Bazen bağırışlarla, bazen hayıflanıp alttan almalarla süren pazarlık, istasyon binasının kapısında da sürdü. En sonunda istasyon jandarma komutanın araya girmesiyle uzlaşmaya varıldı. Lokomotifin yükünü azaltmak için son vagonun Katar'dan ayrılmasına karar verildi. Mehmet Süreyya saatini çıkardı. Yahu neredeyse beş olacak, sıcağı kalmadan vadiyi aşabilirsek iyi diye mırıldanarak trenin yanına geldiğinde çuvallardan bir bölümünün yerde durduğunu gördü. Önüne çıkan ilk çuvala olanca gücüyle bir tekme savurdu. Yol yol çatlamış çizme bu darbeye dayanamayınca burnu ölü balık ağzı gibi açıldı. Lokomotifin yanında kazana su dolmasını beklemekte olan jandarma takımına bağırdı. Nerede bunlar? Öne fırlayan Sait Çavuş su deposunun arkasını gösterdi. Mehmet Süreyya uzun ince bacaklarının üstüne güçlükle duruyormuş izlenimini veren gövdesini hafif öne eğerek su deposunu dolanırken tabanca kılıfının düğmesini açtı. Müteahhidin adamları yere çömelmişler, sırtlarını taş duvara, yüzlerini Dera kasabasının arkasındaki yassı tepenin üstünden yükselmekte olan güneşe vermişler, öylece oturuyorlardı. Bunlarda değişik bir hal var diye düşündü. Yallah umil diye bağırarak treni gösterdi. Dipnot, yallah umil, haydi çalış. Arap köylüler ona hiç aldırmadılar. En uzaktaki kır kaşlı olanı mübarak, mübarak deyince geri kalanlar da hep bir ağızdan mübarak, mübarak diye bağırdılar. Mehmet Süreyya, "Le Cuma, haydi yallah!" diye bağırınca kaşları kır, yüzü kırışıklar içinde olan orta yaşlı adam ayağa kalktı. İki elini tokalaşmak ister gibi uzattı. Ortası yarık alt dudağından öne çıkan seyrek sarı dişleriyle sırıtarak "Eyd el an, lana mele, mübarak, mübarak!" diyerek hızla yaklaştı. Dipnot: Eyd el an, bugün bayram, lana mele, çalışma yok demek. Mehmet Süreyya, bir iş olacak, bunlarda bir hal var diye düşündü ve elini tabanca kılıfına kaydırdı. Bir an durdu, işi büyütmemeliydi. Yoksa çevrede çadır kurmuş olan vedevileri başlarına salabilirlerdi. Üstelik yitirilecek zaman da yoktu. Elini ne haliniz varsa görün der gibi salladı. Trene yürürken jandarmalara bağırdı. Bugün kurban bayramıymış, haydi bakalım bayramınız mübarek olsun. Sait Çavuş, vallahi akılda ne bayram kaldı ne de seyran diye söylendi. Mehmet Süreyya, jandarmaların bayrama karşı kayıtsızlıklarına pek şaşmadı. Çavuş haklıydı. Akılda bayram kalmadığı gibi içlerinde sıla hasreti bile bitmek üzereydi. Bu topraklarda neden savaştıklarını, neyi kazandıklarını ve hatta yenilip yenilmediklerini bile anlamaz olmuşlardı. Sesini iyice yumuşattı. Arkadaşlar, iş başa düştü. Haydi el birliğiyle yükü alalım da serinlikte yol alalım diyerek eğildi. Çuvallardan birini omuzladı. Çuvalı vagon kapısından içeri attıktan sonra arkası sıra omuzlarında çuvallarla gelen askerleri yüreklendirmeye çalıştı. Belki yoldaki köylerden birinden bir koyun ayarlarız da kurban bile keseriz. Kimse tepki göstermedi. Sanki duymamışlardı. Sait Çavuş bağırdı. Beş kişi de kömür atsın. Son çuval vagona atılmıştı ki uzaklardan bir uğultu duyuldu. Duvar dibinde pinekleyen köylüler felaket felaket diye çığlıklar atarak kıraç tarlalara doğru kaçışmaya başladılar. Mehmet Süreyya su deposunun arkasına koştu. Beş tayyare kızıl güneşi arkalarına almış hızla yaklaşıyorlardı. İstasyon binasından dışarı fırlayanlar da rayların ortasına dek gelmişler, şaşkınlıkla bakıyorlardı. İstasyon jandarma komutanı düdüğünü keskin keskin öttürüyor, depolara doğru koşuyordu. Mehmet Süreyya da ilk şaşkınlığı atar atmaz bağırdı. Haydi haydi trene, makinist nerede? Elinde tabanca lokomotife tırmandı. Askerler yük vagonunun kapısından aralıklarla ateş ediyorlardı. Kesin, kesin şu ateşi. Arkadan beş tane daha geliyor. Şaşkınlıkla kendisine bakmakta olan makinist de bağırdı. Ne duruyorsun? Haydi kımıldat şu mereti. Alman makinist gözleri dışarı fırlamış denileni anlamıyordu. Elindeki tabancayı ileri doğru sallayarak haydi haydi diye bağıran Mehmet Süreyya, makinistin öte yandan yere atlamak üzere olduğunu görünce ileri atıldı ve adamı omuzlarından yakalayıp içeri çekti. Tayyare makinelilerinden yağan mermiler lokomotifin üstünden sekmeye başlayınca makinist kola iyice asıldı. Lokomotif yerinden oynadı. Kazanın üstünde sallanıp duran bez hortuma çarparak ilerleyen tren, Ürdün'e uzanan raylarda kaymaya başladı. Mehmet Süreyya başını çıkardı, geriye baktı. Raylarda vurulmuş askerler yatıyordu. Tayyarelerden biri oldukça alçaktan trenin 50-100 metre üstündeydi. Tayyarenin tüfekçisiyle göz göze geldiler. Bir an öyle kaldılar. Mehmet Süreyya tabancasını doğrultup ateşleyici sıra tayyare sol kanadına yatarak uzaklaştı. Tayyarenin hiç ateş etmeden uzaklaşmasına bir anlam vermedi. Kahretsin, anlamalıydın demesine kalmadan bombanın kazana vurduğunu gördü. Makiniste sarıldığı gibi yere yatırıp üstüne kapandı. Patlama sesinden sonra bir süre yana devrilmelerini bekledi. Tekerlerin rayları döven sesini dinledi. Endişeyle doğrulup baktı, kazana bir şey olmamış, tren eskisi gibi ilerliyordu. Başını dışarı uzattı, gerilerde toz bulutunu gördü. Bomba ilk çarpmadan sonra 5-6 metre öteye fırlayıp öyle patlamıştı. Yattığı yerden doğrulan makinist başını iki yana sallayarak "Şayze" diye söylendi. Mehmet Süreyya'ya baktı. "Vielen Dank, şükran" dedi. Yani "Vielen Dank, çok teşekkür ederim." Tel Arar köyüne doğru kaçışan köylüler tayyareler uzaklaşınca geriye istasyona doğru koşmaya başladılar. Mehmet Süreyya gözlerini kısmış tarlada koşuşturan adamlara bakarken ilerideki engebeliklerden aşağıya inen bir grup atlı gördü. Ellerindeki tüfekleri havada sallayan atlılar istasyona yöneldi. Tepenin sol yanından çıkan yüzlerce atlı da istasyona yönelmişti. Bunlar Faysal'ın adamları, trene saldırmadıklarına göre daha önemli işleri var demektir. Bir grup Şam yönüne gidiyor. Tayyareler de onların üstünden önlerine geçiyor. Mufarrak istasyonunu geçip Samara'ya doğru yokuşu tırmanırlarken tren yavaşlamaya başladığında öğlen olmak üzereydi. Mehmet Süreyya makinistin kolunu hafifçe vurdu ve gülümseyerek sabahki davranış için özür diledi. Yüzü karalar içinde, gözleri kan çanağı makinist, kırgınlığını kolay kolay unutacağı benzemiyordu. Soğuk bir sesle "Kein Problem" diye yanıtladı. Mehmet Süreyya kızgın metal tabana oturdu, ayaklarını boşluğa salladı. Terden sırılsıklandı.
Zerka istasyonundan biraz kömür alınabilirse Amman'a ulaşabiliriz. Olmazsa bir katır kervanı kurarız diye düşündü. Elini ön cebine attı, sigara paketini bulamadı. Kahretsin, vagonu ayırırken eğildiğimde düşürdüm herhalde diye bağırdı. Küfürleri lokomotifin tıslaması arasında eridi. Birden telaşlandı, ceplerini karıştırmaya başladı. Neyse bulabildi, kenarları sararmış, bir köşesi kopmuş, kırık fotoğrafa bakarken derin bir iç çekti. Irak'tayken Diz Erzor'da ordunun erzak kervanlarına saldırıp duran Aneze ve Dilim aşiretlerini takipten döndüğünde kısacık bir mektubun içinden çıkmıştı fotoğraf. Jandarma yüzbaşılığından tekaüt Reşat Bey hep kısa yazardı. Askerlikten kalma alışkanlıktan mı nedir, mektuptan çok kısa bir cephe raporuna benzerdi yazdı. Neredeyse bir yıla varıyordu. Bir daha mektup alamamıştı. Gri sarı fotoğraftaki bebeğin yüz hatları pek seçilmiyordu ama endişeli gözler kendisine bakıyordu. Bu fotoğrafa her bakışında benim mukaddesim korkak olamaz. Muhakkak fotoğraf makinesinden ya da topal fotoğrafçıdan korkmuştur diye söylenmeden edemiyordu. Hemencecik bir hesap yaptı. İkisini geçti geçecek dedi. Elini cebine attı ve kat yerlerinden yırtılmasına az kalmış mektubu özenle açtı. Ne zaman içinde bir sıkıntı duysa işte o zaman mektuba başvuruyordu. Babası emekli yüzbaşı Hüseyin Reşat Bey'in titrek ellerinden çıkan mektupta Münevver ile ilgili ancak iki sözcük vardı. Askere, hele savaştaki bir askere nasıl yazılması gerekiyorsa öyle yazılmış bir mektup işte. Gerçeği saklamaya çalışan, aşırı kibar sözlerle seslenen bir mektup. Hepsi iyiydiler, merak etmemeliydi. Üstelik ev sahibi çerezcinin damadı Kamil Efendi de kirayı arttırmamıştı. Emekli maaşı şimdilik yetiyordu, artıyordu bile. Bu sözler içini yakıyordu. Madem ki her şey iyiydi de bu denli ayrıntıyı neden yazıyordu? Bursa istasyonundan Mudanya'ya doğru ayrılan Dekovil'den gittikçe uzaklaşan o görüntü, Kafkasya'dayken daha canlıydı. Irak'tan Suriye'ye geldiğinde birazcık buğulanmıştı. O gün bilemezdi ayrılığın bu denli uzun süreceğini. Şehreküstü camisinin önünden geçerken Selanikli Ahmet Hoca'ya rastlamıştı. Açık kızıla çalan kısa sakalını sıvazlayan mavi gözlü Ahmet Hoca iyi bir adamdı. Çok az konuşurdu ama anlatacağını da gülen gözleriyle anlatırdı. Ailesini büyük göç sırasında yitirdiği söylenirdi. Tek başına gelmişti Bursa'ya. Hoca olması yanıltırdı insanı. Çünkü 45'inde olmasına karşın ancak 30'unda gösteren bu güler yüzlü ince uzun boylu adamın fen bilgisine diyecek yoktu doğrusu. Bakmayın sizlerdi Selanik'ten göçüp gelenler, o fen alimi olacak adamdı ya Yunan saldırmasa. Ahmet Hoca kadar iyiliksever adam az bulunur, Bursa'nın Rumları da pek severdi onu. Ahmet Hoca ışıltılı gözleriyle baktı ve sıcacık bir sesle ''Yolculuk bugün mü Süreyya Efendi?'' diye sordu. ''Evet, bu ikindi.'' ''Gene uzaklara mı?'' ''Bakalım hocam, kısmet işte. Şam'a bir varalım da gerisini anlarız.'' Ahmet Hoca ''Oğul, biz harpten çok çektik. Harp dediğin hem cephede hem de arkada bıraktığın evde yaşanır. Reşat Bey düşünmüştür ya, bir de ben hatırlatayım. Harp fena gitmeye başladı mı posta işleri de aksar. Aklında olsun, Halep'te Selanikli Hüseyin adında bir hoca vardır. Maaşın geç gelir de eve yollayamazsan onu bul. Sana faizsiz borç verir.'' Sağ ol Ahmet Hoca, bizim için dua etmeyi unutma diyerek ayrılmıştı ondan. Nasihati de yabana atılır cinsten değildi. Maaşlar gecikirse Münevver çocukla birlikte ne yapar? Baba desen harpten harbe koşmaktan bir küçük ev sahibi bile olamamıştı. O gün Münevver kucağında mukaddes ile gelmişti uğurlamaya. Uzun sürer bir tek söz etmeden yan yana oturmuşlardı istasyonda. Söylenecek ne kalmıştı ki? Öncesi harp, sonrası harp. Bir ay bile birlikte olamamışlardı. Hep endişe, hep endişe. Evliliklerinde eskimeyecek bir tek anı vardı, o kadar. O da ilk karşılaşmaları ve gençlik ateşiyle yanıp eredikleri ilk geceler. Sonra Münevver doğurduğunda o İpsala taraflarında gece gündüz eşkıya kovalamaktaydı. Harbe giderken gelecek üstüne düşler kurmanın alimi de yoktu. Birden bir ses kumandan Süreyya bari çocuğu kucakla demese, birbirlerine hiçbir şey söylemeden yalnızca bakışarak ayrılıp gideceklerdi. Neyse ki tatbikat mektebi muallimi Mehmet Erturan laf atınca mukaddesi kucaklamış, koklamış ve hep birlikte çocuğun sağlığından söz etmişlerdi. Şair adamdı Erturan Mehmet. Şairler sessizlik içinde bile ses duyarlarmış ya. İşte öyle hassas bir genç muallim. Asıl adı Mehmet Turan imiş. Bir gün Enver Paşa gelmiş mektebe. Şimdi senin adının başına bir ek yapalım demiş. O günden sonra Erturan Mehmet olmuş adı. Mektebin son sınıfındayken birdenbire ateşlenmiş Mehmet Erturan. Aylar sonra ayağa kalkabilmiş ama sağ bacağı eskisi gibi değilmiş artık. Çok istemiş asker olmayı ama olamamış. Gönüllü olarak gitmek için ısrar da etmişti. Ne çare ki almamışlardı askere. Söylenip dururdu hep. Doktorlar yanlış ilaç kullanmasa sapasağlam olacaktı ve arkadaşlarıyla birlikte gidebilecekti. O hırsla muallim olmuştu Ertuğrul Mehmet. Durmadan okurdu. Ayaklı kitaplık denir ya, işte o cinsten. Sesi de iyiydi hani, ne şiir okurdu ama. Büyük düşlerini şiirle anlatırdı. Turan üstüne okurdu da okurdu ve onun gibi gülebilen var mıydı? Mümkünü yok.